Ayrım 1.
Atatürk'ün bana anlattıkları Falih Rıfkı Atay, Cumhuriyet Yayınları, Ocak 1998, okuyan Ebru Şahiner. Ön söz, İstanbul 19 Şubat 1955. Atatürk'ün ağzından birçok hatıralar anlatılmaktadır. Kendisinin kalemine çıkan tek hakiki vesika nutuk, tek hakiki hatıralarda 1926'da Hakimiyet-i Millî gazetesine neşredilmek üzere bana anlattıklarıdır. İşte bu ciltte bunları bulacaksınız. Sultanımız zamanı yetişen kafalı yazarlar sorumluluğu gibi Atatürk askerlik kadar politikaya ulaştı. Genç erkanı harp sabiti iken kurmay subay Şam'a sürülmüştür ve oradan Selanik'e gelerek 1908 ihtilalinin hazırlayıcıları arasında daha sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin ilk faaliyetler içinde bulunmuştur. Fakat daha o günlerde partinin asker ve sivil liderleriyle Mustafa Kemal'in bir türlü uyuşamadıklarını görüyoruz. Bu uyuşmazlık 1914-1918 Dünya Harbi'nin sonlarına kadar devam etti. Şu var ki Mustafa Kemal hiçbir zaman partiden ve askerlikten ayrılıp başka siyasi ceyranlara katılmak hevesinde bulunmadı. İttihat ve Terakki'de Mustafa Kemal'e esaslı siyasi bir rol vermekten çekilmiştir. Arkadaşı Fethi Bey'in, Fethi Okyar, parti umumi katipliği sırasında onun yardımıyla bazı teşebbüslerde bulunmak istemişse de İttihat ve Terakki Fethi Bey'i Sofi Seferi ile tasfiye etti ve Mustafa Kemal ve onun ataşe militeri olarak memleketten uzak. 1914-1918 Dünya Harbi Mustafa Kemal Sofya'da ateşi militer iken başlamıştır. Elde bulunan bir mektuba göre Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin Almanlar tarafından bu harbe katılmasının aleyhindeydi. Fakat memleket harbi sürüklendiği zaman o da vazife istemiştir. Hal tercümesinin herkese bilinen bu taraflarını eserimizin başlangıcında tekrarlamayı faydalı bulmuyoruz. İzmir'e gelen Müşir Mareşal ve Gazi Mustafa Kemal, İzmir'de Yakup Kadri ile beni kabul ettiği vakit anlatış kuvvetine hayran kalmıştım. Konuşma sanatını en iyi bilenlerden biriydi. Uzun yıllar kendisiyle buluştukça hemen bütün hatıralarını dinlemek bahtiyarlığını kazanmış olanlardanım. Her akşam iki saat o konuşur, ben not tutardım. Ertesi gün bu notlara biraz düzen vererek okur, bir itirazı yoksa neşrederdik. Hatıralar üç kısım olacaktı. Dünya Harbi'ne ait olanlar, mütareke sırasında İstanbul'daki faaliyetlerine ait olanlar, nihayet Kuvayi Milliye Devri'ne ait olanlar. İlk yazı 1926 Mart'ın 13'ünde çıktı. 32 parçalık bu seride Mustafa Kemal, harp politikası hakkındaki tenkitlerini gerek Türk, gerek Alman kumandanları ile münakaşalarını, Vahdettin'le beraber Kayseri'nin umumi karargahına gidişini, mütareke şartları üzerine Sadrazam İzzet Paşa ile Adana'dan telgraflaşmalarını hikaye eder. Hatıralarda birçok isimler geçtiği için ve bu isimler arasında yabancı devlet reisleri de bulunduğu için bu yazıların içeride ve dışarıda yankılar uyandırmamasının ihtimali yoktu. Hükümetin ricası üzerine Mustafa Kemal birinci kısmın sonunda hatıralarını kesti. Fakat biz Samsun'a çıkıncaya kadar geçen hadiseler hakkında notlarımızı tamamlamıştık. Mustafa Kemal Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet tarihlerine kaynaklık etmek üzere meşhur nutuğunu yazmıştır. Nutuk kendisinin Samsun'a ayak basmasıyla başlamaktadır. Bizim elimizde bulunan notlar ise mütarekede Adana'dan İstanbul'a gelişiyle Samsun'a ayak basışı arasındaki devrin hatıralarıdır. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya gelmeyi ve Türk tarihinin başlıca büyük hareketlerinden birine başlamaya sevk eden sebepler bu hatıralardan anlaşılmaktadır. Rahmetli'nin yüksek hatırası etrafında herhangi şahsi münakaşaları önlemek için dedikoduya meydan verecek ve tarih bakımından ciddi bir değeri olmayan parçaları ayırdım ve has adların bir kısmı yerine işaretler kullandım. Şanlı kahramanın hatırası önünde bir daha eğilirim. Falih Rıfkı Atay, Atatürk sözü 1914 İlk Dünya Harbi'nde açtı. Ben harbi umumiyeye aktifliklerimiz için iyi netice vereceğine itimat etmiyordum. Fakat emri vakiden sonra bulunduğum cephelerde harbi muvaffakiyeti ihsal etmeye, başarıya ulaştırmaya çalıştım. Diğer cephelerde ise sanki aksine müsabaka verdi. Başkumandan vekili her hareketinde bir ordu mahvederdi. Sarıkamış'ta olduğu gibi. O ve arkadaşları zaten daha evvel Türk milletini ve ordusunu gayri tabi bir vaziyete sokmuşlardı. Bu gayri tabi vaziyet dolayısıyla ordunun ecnebi bir heyeti askeriyesini tenkit etmek istemem. Asıl tenkide layık olanlar bir tabi bizim devlet reisimiz ve bilhassa devlet adamlarımızdır. Türk ordusunun aciz ve kabiliyetsiz olduğu kanaatiyle o heyeti ayaklarına kadar giderek ve rica ederek memleketimize davet eden onlardı. Bu heyeti Türk milletinin kabiliyetsizliğinden ve beceriksizliğinden salih suretle bahsedilmiş, kendilerine adeta gelip sizi adam etmeleri teklif olunmuştur. Böyle bir müracaat üzerine gelen bu heyet, dahil olduğu muhitiyle o muhite hakim olanları aciz, hatta hasiyetsiz terakki ederse mazur görülebilir. Ben ordunun bila kaydı şart bütün esrarıyla, sırlarıyla Alman heyeti askeriyesine tevdi ve teslim edilmesinden çok müteessirdim. Daha karar verilmezden evvel tesadüfen bu vakaya muttali olduğu vakit sesimi yarışabileceği makamata kadar itirazda bulunmayı vazife adetmiştim. İtirazlarım hiç kimse cevap vermedi, cevap vermeye lüzum dahi görmedi. Yalnız bir münasebe bu zemin üzerinde müdaviyeliği efkar ettiğim, görüş alışverişinde bulunduğum dostlarımdan biri ki o zaman erkanı harbiye-i umumiyede, genelkurmay başkanlığında en yüksek makamlardan birini işgal ediyordu. Bana güya son derece samimi davranarak dedi ki, arkadaş, bizim tecrübemiz senden çoktur. Vakıya seni hissiyat ve hayalatı sevk eden şey, duygusallığa ve hayalciliğe yönelten memleket ve milletine aşkındır. Ama düşünmüyorsun ki bu memleket ve halk senin hararetli aşkını zannettiğin kadar layık mıdır? Bizim başımızda pek büyük adamlar var. Sen henüz onlarla konuşmamış, onların tecrübe edide nazarını nazarlarını tercih etmemiş, deneyimli bakışlarına bakışlarını yöneltmemiş ve memleketin her tarafındaki muvaffakiyetlerinin esrarını anlayamamışsın. Eğer bir defa kendileriyle görüşsen, aynı fikirleri kabul etmekte bizden daha ileri gideceğine şüphe yoktur. Kimlerden bahsedilmek istenildiğini pekala anlamıştım, fakat teyit ettirmeye lüzum görmedim. Büyük bir hata içinde bulunduklarını söylemekle iktifa ettim. Muhatabım ki harbi umumide vefat etmiştir. O zaman kendini yüksek hayalattın faili gibi tasavvur etmekten mütevellit bir heyecan içindeydi, diyordu ki, Kemal, Kemal, bizi rahat bırak, sonra vicdanen mesul olursun, biz öyle şeyler yapacağız ki, neticesinden sen de memnun olacaksın, dünyada hayretler içinde kalacaktır. Çok güzel konuşan ve nam-ı müstiharla, takma adla, taninde yazı yazan muhatabıma ehemmiyet verenler çoktu. Ben ise bu çok samimi, çok vatanpervane ve hayal perverane sözlerden teessür duymadım. Fakat ne söylersen bütün sözlerimin muhatapsız kalacağına kanaat ederek susmayı ve düşünmeyi tercih ettim. Yalnız oraya kısa bir cümle ilave etmekten kendimi alamadım. Evet, çok şeyler yapacaksınız. Fakat yapacağınız şeyler korkarım ki memleketi çıkılmaz bir girdaba sokmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Eğer ben ve benim gibi düşünenler o gün berhayat, hayatta bulunursak, sizin bugünkü sözlerinizi takdirle yad etmeyeceğiz. Temenni ederim ki bizi çıkılmaz müşkülat içinde terk etmeyesiniz. Muhatabım sözlerindeki ciddiyeti ve samimiyeti anlamamış görünerek, merak etme kardeşim dedi. Bu zat arkadaşları içinde en çok konuşabilen, en çok münakaşa edebilen ve zekasına en çok güvenenlerden biriydi. Diğerleriyle de aynı bahisler üzerinde konuşmamış ve serbest münakaşalarda bulunmamış değilim. Onlar uzun görüşmektense, temas edilen esaslı noktalara cevap vermektense, büyük bir recülü devlet, büyük bir devlet adımı vaziyeti alarak ve emsalsiz inkılapçı ruh sahibi olduklarına ima ederek ve bilhassa ince diplomatik ve mahir politikacılık sanatlarına güvenerek o vaktin maruf tabiriyle atlatmayı tercih etmişlerdi. Buna muvaffak olduklarından emin idiler. Farkında değillerdi ki kendilerini derin bir merhamet hissiyle dinliyordum. Zavallı Talat Paşa, kendisinin bir çapkın Ermeni kurşunuyla Berlin sokaklarında yere serildiğini işittiğim zaman ne kadar müteessir olmuştum. Sadrazam olduğu günlerden birinde sadaret makamında kendisine bazı hayati meselelerden bahsetmiştim. Verdiği cevaplarla beni güzelce atlattığına kani olmuş, hatta bu memnuniyetini bir saat sonra mülakat ettiği, bir araya geldiği yakın bir arkadaşıma hikaye etmişti. Fakat iki gün sonra kendini telaşı düşüren bir vaziyet hasıl olması üzerine beni gece yarısında evine davet ederek çare ve tedbir sormak lüzumunu hissetti. O gece telaşı sadrazamın meclisinde aynı arkadaşım da hazırdı. Şu sözleri söylemekle kendimi teselli ettim. Benden fikir ve mütala soruyorsunuz. Söylemekte mazurum. Çünkü ben size daha 3 gün evvel hayati bir mesele hakkında fikir ve mütalamı söylemiştim. Siz ise beni atlattığınıza zahip olmuş, kanısına kapılmış, hatta iyileri bir şahımanı etmiştiniz. Sevdiğinizi göstermiştiniz. Asla, dedi. Söylediğiniz zat yanınızda oturuyor, dedim. Osmanlı hükümet adamı. O dönem Yavuz ailesini anlatmak için Rical-i Osmaniye'den diğer büyük birisini de bu vesileyle yad edeyim, anayım. Arı burnunu anafartaları yapmış bir kumandandım. Zannediyordum ki ve bilahare dost düşman herkesin tarzı telakkisi, kişisel görüşü de benim bu zannımı teyit etti. Memlekette bir hizmette bulunmuştum. O vakitte bir hasta payitahtı İstanbul'u kurtarmıştım. İnsanlık hali, bu naciz hizmeti ifa etmiş olmaktan memnun olabileceğini tahmin ettiğim Osmanlı Ricali Mahallesi'ni, önemli Osmanlı yöneticilerini ziyaret ediyordum. İlim, fen, sanat ve hadiseler itibariyle memleketim için ve milletimin mevzu bahis olmak lazım gelen hayat ve mematı için düşüncelerim vardı. Başta bulunanları onları söylemek istiyordum. Harici Nazır Muhteremini de görmek ve kendisiyle görüşmek faydalı olur itikadına saptım. Nezaretin bir müsteşar muavini vardı. Sofya sefaretinden tanırdım, Halil Bey. Evvela bu güzel kalpli adamın makamında buldum. Nazır Beyefendi kendilerini ziyaret için geldiğimi söylemesini rica ettim. İntizar emri geldi. Bekledim, bilmem ne kadar sürdü. Fakat intizar epey uzun oldu. Bu arada muhterem Nazır Bey çok enteresan zahirleri, ziyaretçileri kabul etmekle meşguldü. Farkına vardım ki ben geldikten ve haber verildikten sonra gelmiş olanlar dahi Nazır Bey tarafından kabul olunmaktadır. Canım sıkılmadı değil. Müsteşar muavinini, "Beyefendi Hazretleri galiba beni unuttular," dedim. Muavin benim intizarda bulunduğumu tekrar hatırlattı. "Beklesin," diye buyurmuş. Kemal-i sükun ile Muavin Bey'in yanına oturdum. Kendisine dedim ki, "Sizin nazırınız bütün zamanını böyle manasız ziyaretleri kabul etmekle mi geçirir?" Terbiyeli ve haluk olan muhatabım cevap vermedi. Bir aralık Nazır Beyefendi'nin bürosunu salonla birleştiren kapı açıldı ve bir odacı, "Buyurun efendim," dedi. Muavin Bey ile ciddi bir mevzu üzerine konuşuyordum. "Nedir o?" dedim. Odacı, "Nazır Beyefendi Hazretleri sizi kabul buyuracaklar," cevabını verdi. "Beklesinler," dedim. Fil hakika, müsteşar muaviniyle olan mukavlememizin, konuşmamızın biraz uzatılmış safhasının bitmesine kadar Nazır Beyefendi'nin davetine icabet edemedim. Nazır Beyefendi'nin muhteşem bürosuna girdiğim vakit, "Müşarüleyh," kendisi beni ayakta ve "Mütefitane," İtifatta kabul etti ve bana vaziyeti askeriyenin, vaziyeti dahiliyenin, vaziyeti umumiyeyi siyasiyenin çok parlak olduğundan parlak bir lisanla bahsetti. Nezaketen teşekkür ettim. Yalnız bazı mütalat ve mülahasatta bulunup bulunamayacağımı istizah ettim, sordum. "Hay hay efendim," dedi. Dedim ki, "Ben vaziyeti işte sizin gördüğünüz gibi görmüyorum. Vaziyeti umumiyemizin sizin izah ettiğiniz gibi olmasını çok temenni ederdim. Fakat ben en çetin ve en müşkün netice alınabilen bir harp sahasından ve o sahanın kumandanı olarak İstanbul'a geliyorum. Eğer lütfeder de ve o sahaya dinlerseniz minnettar olurum." "Lütfen efendim," buyurdular, devam ettim. "Beyefendi, vaziyet sizin gördüğünüz gibi parlak değildir. Siz ki devletin idaresi mesuliyetlerinden bir kısmını üzerinize almış bir zatsınız. Eğer şunun bunun ifadesine itimat ederek siyaset kullanmakta devam ederseniz, mevcut tehlike umumi tahminin de fevkinde, üstünde olur." Cevap verdi, beyefendi ve bunu telaffuz ederken pek ciddi bir amir tavrı takındı. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Mütevazi bir lisanla alçak gönüllü bir dille izah ettim. Memleket ve her şey mahvolmak üzeredir. Siz bunu henüz fark etmediğinizi söylüyorsunuz. Estağfurullah, öyle demeyin. Siz her şeyi biliyorsunuz da benim yabancım olacağını bir adam tevakki ederek bu acı hakikatler üzerinde benimle açık konuşmaktan tevakki ediyorsunuz. Kaçınıyorsunuz. Muktedir bir mevzanın sonunda budur. Fakat ben o adamım ki benimle her şey konuşulur. Müsaade buyurunuz. Tiyatı edeceğimiz fikirler aramızda kalacaktır. Sizi diğer bir noktada tembir edeyim, aydınlatayım. Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Hakikat sizin dedikleriniz değil, benim dediklerimdir.
Ayrım sonu.